Ayrım 2, Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü, Saygı Öztürk, Sayfa 24. Dizlerinin üzerinde sürünerek geliyorlardı. Seyda caminin içindeki odasına geçti. Oda denilince öyle küçük bir yer değil, divan deniyor buraya. Kapılar açılıyor, Seyda geçerken herkes el pençe divan duruyordu. Alçak sedire oturmadan üzerindeki cübbeyi çıkardı, aynı renk yelek giydi. ''Oruçlu olup olmadığımı sordu. İlaç kullandığımı ve oruç tutmadığımı söyledim. Çay kahve ne içersin?'' dedi. ''Oruç tutan insanın yanında çay kahve içmenin uygun olmadığını biliyordum. Ama Feyzettin Erol ısrarla bir şey ikram etmek isteyince çay dedim. Çay hemen geldi. Sanki benim için hazırlamışlardı. Belki de yol arkadaşım Hasan'dan oruç tutmadığımı öğrenmişlerdi.'' O sırada bir medrese öğrencisi geldi, dizlerinin üzerinde sürünerek yaklaştı, o günkü dersini alacaktı. Feyzettin Erol kitabın hangi sayfasını açması gerektiğini söyleyip, ''Bu çocuk var ya bu çocuk, geldiğinde çok yaramazdı. Ben bunun bu hale geleceğini hiç düşünmüyordum ama maşallah çok iyi gidiyor.'' dedi. Yerde oturan genç kitabı açtı. Sultanım dedi, Erol'un karşısında Arapça bir bölüm okudu. Orada ne demek istendiğini yorumladı. Aferin karşılığını aldı. Bu sırada önüme küçük bir masa getirip koydular. Ardından kavurma, yoğurt, bal, kaymak, gözleme geldi. Ayıp oluyordu ama yapacağım bir şey yoktu. Önüme konulan koca bir kase yoğurdu yemek istemedim. Zira hepsini bitiremeyecektim, ziyan olacaktı. Hoca çok doğaldır, sütü kendi koyunlarımızdan, yoğurdu da kendimiz yapıyoruz dedi. Ama yiyeceğim birkaç kaşık bu kadar yoğurt ziyan olmasın dediğimde, olmaz, yiyeceksiniz, yoğurt sağlık için iyidir dedi. Bu sırada 5-6 genç daha derse geldi. Medresede 40'a yakın öğrenci vardı. Eski caminin yanında yaptırılan yurtta kalıyorlardı. En az 6 yıl bu eğitimi alıyorlardı. Hepsi Seydam, Sultanım dedikleri Feyzettin Erol'un karşısında son derece saygılıydı. Gelen grubun ders konusu aynıydı. Kadınların hayız yani regal dönemiydi. Hayız olan kadınlarla kaç gün ilişkiye girilmemesi gerektiği anlatılıyordu. Erol neymiş dedi. Başta bulunan genç Erol'un az önceki sözlerini yineledi. Ama bazıları başlarını yere eğmiş konuşulanlardan utanmıştı. Erol bunu fark etti. Doğru öğrenelim ki doğru anlatalım, doğru uygulayalım. Bunlarda utanılacak bir şey yok dedi. Sonra da dersi bitirdi. Yarın bu konuya devam edeceğini söyledi. Gençler yine dizlerinin üzerinde geri geri gittiler. Öğrencilerin yerde kitaplarının üzerine eğilerek okumalarının görüntüsünü almıştım. Genellikle yazın açılan Kur'an kurslarında bu şekilde eğitim verilirdi. Gençlerin bu şekilde eğitimini ise ilk kez görüyordum. Seyda Feyzettin Erol ilk kez bu kitap için konuştu. İlkokula 10 yaşında gittim. Karnımı doyurmuştum. Çayımı yudumlarken Feyzettin Erol'a siz kimsiniz diye sordum. O baştan anlatmayı istiyordu. Sakallı ve şişman olduğu için yaşlı gösteriyordu. Ama aslında 1957 doğumluydu. Erol anlatmaya başladı. Ben Feyzettin Erol, 1957 doğumluyum. Bitlis'in daha önce nahiye olan Narlıdere Kasrik köyünde doğdum. Aşağı yukarı 19 yıl burada kaldık. Dedem Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni oradaydı. Kendisi Suriye'deki Şeyh Ahmet el-Haznevi'nin manevi hocasıdır. Hem zahiri ilmi hem batıni icazeti de orada kendisi almış dedem. 1960 yılında o dönem Siirt'e bağlı olan Kozluk ilçesinin Kadir veya Karaoğlan köyüne hicret etti. Dedem en büyük irşada orada başladı. Bizim asıl köyümüz Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Bilvanis veya Ormanpınar köyüdür. Veysel Karani'nin üst tarafındadır. 500-600 sene önce Beçirvan'dan büyük dedelerimiz buraya gelmiş. Bütün seyyidler hep oradan dağıldı. 1960 yılında geldiğimiz Kadir köyünde dedem bize aşağı yukarı 12-13 bin dönüme yakın geniş bir arazi aldı. O günkü şartlarda dedem her geçen gün doğunun kötüye gittiğini gördü. Kürtçülük hareketleri daha yeni başlamıştı. Molla Mustafa Barzani'nin faaliyetleri büyüklerimizi rahatsız etmişti. 1965 yılına geldiğimizde benim artık okula gitme yaşım gelmişti ama köyde okul yoktu. 1967 yılında o da en çok babamın gayretleriyle okul yapıldı. Ben ancak 1967 yılında 10 yaşındayken ilkokula gitmeye başladım. 13-14 yaşına geldiğimde dilekçe verip 4. ve 5. sınıfları birlikte okudum. Narlıdere köyünden çıkacağımız zaman ilginç bir olay yaşadık. Aşiretin en büyük reisi Mehmet Ağa vardı. Bitlis, Siirt, Van, Muş gibi iller hep ona bağlıydı. Kendisi Narlıdere'de veya Kasrik'te oturuyordu. Dedem o köyden göç etmeye karar verdiğinde beklenmedik bir olay yaşıyor. Mehmet Ağa dedemin göç etmesine kesinlikle izin vermiyor. Bu köyden ya senin ya benim cenazem çıkar, gitmeyeceksin diyor. Sonunda bir anlaşma yapıyorlar. Buna göre yılın 6 ayı Narlıdere'de, 6 ayda yeni köyümüzde oturacaktık. Narlıdere'de bizim birkaç dönüm arazimiz vardı, zor geçiniyorduk. Dedeleri hicret kararı alıyor ama köye mi, şehre mi gidilecek? Doğu'da Kürtçülük faaliyetleri giderek yoğunlaşıyordu. 1979 yılına gelindiğinde dedeler de artık hicret etme zamanı geldi dedi. Ancak köye mi yoksa şehre mi gitme konusunda aile arasında görüş ayrılığı vardı. Muhammed Raşit Erol artık şehirde yaşayalım, köy hayatı bize çok zor olur dedi. Erol'un babası Seyyid Abdülhakim El Hüseyni ise asıl şehir bizim için kötü ve zor olur, ailemiz geniştir, şehirde nasıl olacak diyordu. Nereye gidecekleri konusunda arayışa girdiler. Doğu'da kendilerine uygun bir yer bulamadılar. Bu arada ziyaretçileri de çok oluyordu. Adıyaman'dan gelen ziyaretçiler bir köy var onu satıyorlar dediler. O köy daha sonra bugün Menzil olarak bilinecek Durak Köyü'ydü. 1969 yılında Seyyid Abdülhakim El Hüseyni'nin oğulları Raşit Erol, Abdülbaki Erol Menzil'e gidip baktılar. Köy ve arazisini beğendiler. Yaklaşık 5000 dönümlük arazi güzeldi ama aileye küçüktü. Artık Menzil'e yerleşme zamanı gelmişti. Adıyaman'daki araziyi ve Kadir'deki 3 köyü sattılar. Köyün sahibi Zeynel Ağa ile zorlu bir pazarlık yapıldı. Her şeyi satıp Menzil'i 500 bin liraya aldılar. Oraya geldiklerinde bir evleri bile yoktu. Seyda Feyzettin Erol anlatıyor. Ben 4. ve 5. sınıfları birlikte okuyarak 1971'de ilkokuldan mezun oldum. Diplomayı Adıyaman'da aldım. Bizim evde benden başka Türkçe bilen yok. Bugün de Türkçeyi en güzel bilen yine benim. Okula gitmeden önce biliyordum. Misafirlerimiz geliyordu. Bunlar arasında tek tük Türkler de vardı. Türkçeyi onlarla haşır neşir olurken öğrendim. Menzile büyük akın. İnsanlar köye otobüslerle taşınıyor. Ailenin büyüğü Seyyid Abdülhakim El Hüseyni'ye bu topraklar yaramamıştı. Gelişlerinin üzerinden bir yıl bile geçmemişti ki 1972 yılının Nisan ayında vefat etti. Feyzettin Erol o günlerden şöyle söz ediyor. Dedem Adıyaman'da vefat etti. Babam ilmini babasının yanında bitirmişti zaten. 1968'de halifelik de almıştı. Yani manevi dersini de tamamlamıştı. Babamdan büyük olan amcalarım da vardı. Dedem vefat ettikten sonra babam yerini aldı. 1974'te özellikle İç Anadolu bölgesinden çok büyük kalabalıklar Menzil'e akın etmeye başladı. Yani çok anormal bir durumdu. Böyle kalabalık hiç görmemiştik. Bunlar kitapla, akılla bahsedilecek bir şey değil. Bir günde 20 ile 40, bazen 50 otobüs geliyordu. Yol, su yok, tuvalet yok, o kadar insanı yatıracak yer yok. O kadar zordu ki. Bununla başa çıkabilmek için babam sabah gelenlerin öğleden sonra Menzil'den ayrılmasını istiyordu. Onlara ziyaretini yaptın, tövbeni yaptın, Allah selamet versin git diyerek gelenler hemen gönderiliyordu. 1972'den 1976 yılına kadar hem yöreden hem devletten çok eziyet çektik. 1970 muhtırasını da gördük, onun da eziyetini yaşadık. Öyle ki camide namaz safları içine askerler geldi. Bizim başlarımızdan külahlarımızı topladılar. Bunları yaşadık. Ne kadar kitabımız varsa çuvallara doldurup götürdüler. Savcılığa, Ankara'ya, Diyanet'e incelenmek üzere gittiği söylendi. Ama bunların %1'i bile geri gelmedi. Tekel bayi içki satışı azaldı diye şeyhi savcılığa şikayet ediyor. 4-5 sene kendimizi tanıtıncaya kadar, vatandaş bizi tanıyana kadar çok eziyet gördük. Yöre halkı da devlet de bizi tanımıyor tabii. Babamın her Allah'ın günü 15-20 tane mahkemesi var. Tekke ve zaviyelerle ilgili kanuna karşı gelmekten suçlanıyor. Hatta enteresan, bir gün Giresun'un Bulancak savcısı beni çağırdı. Babanın bir mahkemesi var dedi. Savcım önemli değilse gelmesin dedim. Önemli olduğunu, gelmesi gerektiğini söyledi. Babamı alıp Bulancak'a götürdüm. Meğer neymiş? Bulancak'ta tekel bayi olan büfeci, buradaki insanlar içkiyi bıraktığı, zarara uğradığı gerekçesiyle babamı şikayet etmiş. Bu tür şeyler o kadar çoktu ki, çok dava açılıyordu ama hepsi de boştu. Köylüler de tanımadığı için şikayetçi oluyordu. Ufak bir şey olunca hemen karakola gidip şunlar geldi gitti diyorlardı. 1974 yılında Şeyh Yeşil Bayrak nedeniyle gözaltına alınıyor. Urfa'dan üzerleri çadırla örtülü belki 20 kamyon insan geldi. O zaman oralarda yeterli otobüs zaten yoktu. Arapların usulünde ziyaret edilecek yere gidilirken yeşil bayrak asılırmış. Biz bilmiyoruz tabii. Bizim köyün öğretmeni de bize karşıydı. Karakol komutanı, savcı ve öğretmen üçü de dediler ki bunlar İslam bayrağı açtılar. Bunun üzerine babamı mahkemeye götürdüler. Ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Babamı 3 gün içeride tuttular, sonra bıraktılar. Biz köye döndükten sonra öğretmen geldi. Biliyoruz ki şikayet edenlerden biri de oydu. Hocam geçmiş olsun dedi. Babam o kadar nazik ve şefkatliydi ki öğretmen Ergün Bey'e Allah razı olsun, herhalde bir suçumuz vardı ki cezamızı çektik dedi. O kadar güler yüzle karşıladı. Benim elimde olsa keserdim, gülüyor. Babam o kadar nazikti. İnsanı incitmezdi, ayrı bir şeydi. Keşke görseydin. %100 sen de iyi bir sofi olurdun. 1976 yılından sonra durumumuz düzelmeye başladı. 1977'den sonra birçok yerde sıkı yönetim ilan edilmişti. 12 Eylül 1980 darbesi oldu. O zaman gelen misafirimizin hepsini gönderdiler. Hatta gelmekte olanlar yoldan geri dönmüşler. Biz 12 Eylül döneminde hiçbir sıkıntı çekmedik, devlet baskısı görmedik. Yolda aramalar olursa menzile gidiyorum diyen hiç kimseye dokunmadılar. Buyurun geçin denildi. Kimlik kontrolü bile yapmıyorlardı yani. Bu durum 1983 yılına kadar sürdü. Babamı götürmek için köyün etrafını kuşattılar ve mecburi ikamet başladı. O günlerde menzilin ismi çok geçiyordu. O arada tabii devlet bunu kendi arasında değerlendiriyor. Babama ne yapacaklarını konuşuyorlar. Orada da herhangi bir mahkeme kararı yok. Ceza mı verilsin, mecburi ikamete mi tabi tutulsun? Menzil köyü tamamen mi boşaltılsın seçenekleri üzerinde duruyorlar. Ama milleti de karşılarına almak istemiyorlar. En sonunda 1983 yılında babamı Gökçeada'da mecburi istikamete tabi tutma kararı alındığını öğrendik. O da şöyle oldu. Bir akşam üzere eve gelen bir yakınımız, jandarma alay komutanı ve emniyet müdür yardımcısının bizi çağırdığını söyledi. Ben aşağıya indim, eve buyur ettim. Komutan, babanı merkeze götürmemiz gerekiyor dedi. Ben siz gidin, ben babamı alıp geleyim dediğimde, yok bizim götürmemiz gerekiyor dediler. Gelip durumu babama anlattım. Babam tamam dedi. Köyün 1 kilometre ilerisinde çok sayıda asker zırhlı araçlarla menzili çevirmişti. 2 gün önce birlikte olduğum sıkı yönetim komutanı olan Tuğgeneral de oradaydı. Yanına gittim, beni bir köşeye çekti. Bak Feyzettin dedi, kimseye söyleme, ben seni severim, arkadaşız. Baban tahmin ediyorum getirilince tabii bir kamera tutacaklar. O yüzden kimse bilmesin götürüldüğünü dedi. Bana babamla kimin geleceğini de sordu. Ben gitsem evde çoluk çocuk var, başlarında kimse kalmayacak. Kalktım gittim. Benim küçüğüm olan kardeşim Abdullah'ı getirdim. Onu babamlarla birlikte gönderdim. Kardeşim babamla gittikten sonra nereye götürüleceğinin belli olmadığını, 2 güne kadar yerinin belli olacağını söylemişler. Aslında gittiği gece alıp götürmüşler. Babamı götürecekleri sırada büyük karşı koymalar olacağını, çatışmalar çıkacağını, en az 100 kişinin ölebileceğini düşünüp buna göre askeri hazırlık yapılmış. Bütün çevre illerden asker takviyesi yapmışlar. Yazık yani. Babam ve kardeşim gittikten sonra askerler köye girdi. O günlerde çok sıkıntı çektik. Hayvanların bile dışarıya çıkarılıp otlatılmasına izin vermediler. Kalktım, köyü terk etmeye karar verdim. Konsey üyelerine bile ulaştım, durumu anlattım, çözüm istedim. Ankara'ya gittim. Köyümüzde yapılanları askerler aracılığıyla Milli Güvenlik Konseyi üyelerine, tanıklıklara söyledim. Araya çok hatırlı insanları soktum. Aşağı yukarı üst düzey komutanların hepsiyle de görüşüyordum. Genelkurmay da görüşüyordum. Çok da rahattım. Bugünden çok daha rahattım yani. Gülüyor. Tuğgeneraller vardı. Gülhane'de o günkü başka komutanlar filan da vardı. Konsey üyelerinin hepsiyle görüştüler, emir verdiler ve sonunda köyümüzün etrafından askeri çektiler. Asker sadece köyün içinde kaldı. Ankara'dan döndüğümde köy biraz rahatladı. Babamın nerede olduğunu öğrenememiştim. Götürüldükten 3 gün sonra gazetelerde babamın Gökçeada'da ikamete tabi tutulduğu haberi yayımlandı. Ben basından öğrendim. Zaten komutan da 2 güne kadar basın yazar. Nerede olduğunu sen de öğrenirsin demişti. Önümde yemek duruyordu. Ben Feyzettin Erol'u dinliyordum. Bunları da yeni öğreniyordum. Erol yemeği yemediğimi görünce yemek güzel ye buyur dedi. Ardından ben sosyal bir insanım, çok açık bir insanım, yobaz değilim dedi. Feyzettin Erol Gökçeada'da olan babasını ziyarete gittiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı. Babamı ziyaret için Gökçeada'ya gittim. İlçe jandarma alay komutanlığına yakın bir yer tutmuşlar. Üstelik 6 da tekel bayi. Acaba özellikle mi seçtiler diye düşündüm. Çok enteresan bir durumdu. Bir oda, tuvalet, banyodan başka bir şey yok. 2 jandarma kapıya koymuşlar. Görüşme yok, görüştürmüyorlar. Babam belki beni pencereden görmüştür. Ama ben kendisini uzaktan da olsa göremedim. Yapacak bir şey olmayınca Ankara'ya gittim. En büyük yardımı MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp'ten gördüm. O zaman artık siyasiler de yavaş yavaş hükümette yer almaya başlamıştı. Özal dönemi başlamıştı. Büyük Türkiye Partisi'nin genel başkanı emekli orgeneral Turgut Sunalp'le görüştüm. O dönemin en popüler isimlerinden birisiydi. Benim arkadaşım Işılay Saygın vardı. Eski bakan ve milletvekili. Kendisini çok sayar severdim. Jandarma Genel Komutanı Hulusi Sayın, Sabah Gazetesi'nin Ankara İdari Temsilcisi Yavuz Onursal, gazeteci Ünal İnan çok yakın dostlarımdı. Bir gün Yavuz Onursal Turgut Sunalp'le görüşmemi önerdi. Yavuz Bey'i çok severim, kendisi hoş bir insandır. Rahmetli Işılay Saygın ile birlikte üçümüz Sunalp'e gittik. Allah razı olsun, Turgut Sunalp'in bize çok büyük bir hizmeti var. Genelkurmay'la görüştü, ben Kenan Evren'e, Tahsin Şahinkaya'ya, diğer komutanlara, Gökçeada onlara bağlı diye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da dilekçeler gönderiyordum. Konseye o kadar çok dilekçe gönderdim ki, amacım babamla görüşmekti. Sonunda babamın 1. derece yakınlarıyla oğludur, kızıdır, kardeşidir görüşmesi için izin alabildim. 5-6 ay böyle geçti. 1 sene sonra babamın kaldığı evin önünde bulunan jandarmayı kaldırttık. Bakmayın bunu hemen kısacık söylediğime. Bunun için çok uğraştım tabii. Jandarmadan aldık ama babamın tutulduğu ev polis korumasına 1984'te alındı. Babam her gün camiye giderken ve dönerken imza atıyordu. Artık dışarıya da çıktı, serbest oldu. Sonra evi de değiştirdik. Bir otel kiraladım, 5-6 odalı. Ailece hep beraber Gökçeada'ya yerleştirdik onları. Babam Gökçeada'da 1 yılını doldurmuştu. Babam da annem de şeker hastasıydı. Bu durumu emekli general Turgut Sunalp'e söyledim. Turgut Sunalp'in o zaman resmi bir görevi yoktu ama ilişkileri nedeniyle çok etkiliydi. Bana sen askerleri yumuşat, ben de Kenan'ı yani Evren'i yumuşatacağım dedi. Açıkçası işi paylaştık. Böylece Kenan Evren'le askerlerle artık içli dışlı olduk. Turgut Sunalp'le görüşmek için randevuya gerek yoktu. Ben buyurun gelin paşam diyordum, uygun olunca geliyordu. Ben evine gitmek istediğim zaman telefon ediyordum. Bir gün bana oğlum telefon açarsan evime gelme, kapıyı çal gel dedi. O kadar rahattım. Sonra Allah razı olsun babama rapor almak için Çanakkale'ye hastaneye getirdik. MİT etrafımızdaydı, askerler baskı yaptı. Bir saatte sağlam raporu verdiler. Döndük yeniden Gökçeada'ya. Baktım böyle olmayacak, tekrar Ankara'ya döndüm. Bu sefer ne MİT ne de istihbarat bir şey yaptı. Babamın tam teşekküllü bir hastanenin bulunduğu yerde ikamet etmesi gerektiğine ilişkin rapor aldık. Ve böylece babamı sevkini aldıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne yani GATA'ya yatırdım. Babam GATA'da bir ay yattı, oradan da rapor aldık. Tam teşekküllü bir hastanede kalması gereken bir yerde ikamet etmesi lazımdı. Gülhane'den de öyle rapor aldım, zaten tam teşekküllü bir hastane diye. O zaman bize Kayseri, Muğla, Antalya ve Ankara'da kalabileceğimiz ve il seçmemizi söylediler. Biz tam teşekküllü hastane var diye Ankara'yı tercih ettik. Babam bir yıl daha Ankara'da ikamete tabi tutuldu. 1983'ten geldik 1986 yılına.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.